Sayfa 175. Yoksa sadece Carl'la ilişkisindeki herhangi bir değişiklik fikriyle yüzleşmeye mi korkuyor? Bir krize doğru hızla yaklaştıklarının farkında. Carl işsiz kalmaya devam edemezdi ve kısa bir süre içinde iş bulamazsa bir şey olacaktı ve ya şehri ya da Ginny'yi terk edecekti. Ama Ginny bunu sormaya cesaret edemiyordu. Ginny tüm gün çalıştığı 3 haftalık bir Noel işi bulmuştu ve bu süre zarfında benimle görüşmemesi olasıydı. Bu konuda öyle ya da böyle güçlü bir hissim yoktu. Onu göremeyeceğime biraz üzülüyordum ama aynı zamanda öylesine cesaretim kırılmıştı ve kendimi kötümser hissediyordum ki bu ertelemeyi memnuniyetle karşıladım. Bana dost doğru bakarak ve en azından bunu yapabileceğini söyleyerek bana biraz daha yakın olma çabası gösteriyordu. 18 Ocak, Doktor Yalom. Ginny'yi bir aydır görmüyordum. Noel tatili süresince bir kitapçıda çalışmıştı. Birkaç dakika içinde aynı bildik kasvetli bataklığın içine girdik. Ginny ile birlikte olmak eşsiz dramatik bir deneyim. Sanki kendi gri sahnesini kuruyor ve seansın ilk dakikaları içinde becerikli bir şekilde yerleştiriyor sahneyi. Çok kısa süre içinde ben de dramaya katılıyorum. Dünyayı onun gördüğü şekilde yaşantılıyorum. Yabancı, tekin olmayan, döngüsel umutsuzluk. Ümitsizliğini paylaşmaya başlıyorum. Bugünün seansında bu umutsuzluk, Carl'la hiçbir zaman mutlu olamam. Çünkü artık orgazm olamıyorum ve orgazm olamıyorum. Çünkü ben orgazm olmaya çalışırken bu sesler benimle alay edip duruyor şeklini aldı. Bu sesler sadece kendine karşı duyduğu nefretin çığlıkları ve orgazm olmakta ya da başka bir konuda başarısız oldukça bu çığlıklar daha ısrarcı ve yüksek sesli oluyor. Ve yılan kuyruğunu titretir ve artık kaçış yoktur. Ve 10-15 dakika sonra benim başım dönmeye başlar ve ümitsiz ve rahatsız hissederim kendimi. Ona büyük bir olasılıkla hiçbir zaman orgazm olmayacağını, dünyadaki kadınların %50'sinin orgazm olmadığını ve bütün seksi sihirli orgazmı bulup bulamayacağı düşüncesine odaklandığını söyledim. Bunun için hazır bir savunması vardı ve bunu hemen ifade etti. Orgazm olmayan kadınlar geçen kuşak kadınlarıydı ve gazetelerde okuduğu her şey kadınların artık orgazm olduğunu gösteriyordu. Bu kulağa komik geliyordu ama bir bakıma haklıydım. Kendimi savunamayacağım bir pozisyona sokmuştum. Vurgulamak istediğim şey hayatının olumlu yönleriydi. Çalışıyordu ve para kazanıyordu. Carl'la olan ilişkisi gelişiyordu. Carl olağanüstü derecede şefkatli ve ilgili hale gelmişti ama Ginny onunla evlenmeyi hayal edemeyeceğini söylüyordu. Çünkü onunla orgazm olamıyordu. Buna aklım almıyordu. Geçimsizlik nedeniyle boşananların sayısını vererek durumunu destekliyordu. Geçimsizliğin mutlaka orgazm olamamak anlamına gelmediğini göstermek istiyorum ama bunun ne faydası olur, bu şekilde bir yere varamıyoruz. Dün gece nedenini açıklayamadığı bir ağlama krizine tutulmuştu. Bugün başı ağrıyordu. Geçen hafta beni aradığında bu haftaya kadar randevu veremediğime memnun olduğunu söyledi. Görünüşe göre beni görmeye gelmek konusunda karmaşık duyguları vardı ama bu konuyu daha fazla sürdürmedik. Sonra Carl ve kız arkadaşıyla ilgili tekrarlayan bir fantazisini anlattı. Kız arkadaşının kendisini evine davet ettiğini ama Carl'ı getirmemesini söylediğini düşünüyordu. Arkadaşına ne kadar kızacağını ve ona söyleyeceği öfkeli şeyleri hayal ediyordu. Sonra Carl, bilardo salonundayken kendisinin evde tek başına üzgün bir şekilde oturduğu fantazisini kuruyordu. Bu tür fantazilerin tek nedeni kendisine karşı gösterilen agresyonun, fantazide bile olsa kendisinin duyduğu agresyonu haklı çıkarmasıydı. Ona basit bir yorumda bulundum. Davranışları ifade edilemeyen öfkeyle açıklanabilirdi. Fantazilerinin kendisine hiçbir şekilde ilgi gösterememesinin, aşırı çekingenliğinin, bana karşı olan saygısının, hiç kimseyi incitmemesinin, Carl'ın gelecek için ne düşündüğünü araştırmayı reddetmesinin, bunların hepsinin biriken öfkesinden kaynaklandığını söyledim. Bunun harika bir biçimde uzun bir görüşme olduğunu söyleyerek cevap verdi. Söyleyebileceği onca şey varken iltifatı seçtiğini söyledim. Ginny bunu anladı ve büyük ilgi gösterdi. Ben de çok ilgiliydim. Ama ikimiz de bunun yeni bir şey olmadığını, aslında onun ifade edilmemiş öfkesi konusunda sayısız kereler konuştuğumuzu fark ettik. Yine sikloterapi sözcüğü geldi aklıma. Ancak Ginny öfkesinin yüzeye çıkmaya başladığını, için için yanan öfkesinin geçmişte olduğundan daha gerçek olduğunu hissediyor gibi görünüyordu. Durumun gerçekten böyle mi olduğunu, yoksa Ginny'nin benim genel cesaretsizliğimi yatıştırmak için mi öfkesini sunduğunu bilmiyorum. 18 Ocak Ginny. Seans sırasında kendime karşı alaycı değildim. Söylediğim ya da düşündüğüm şeylere yoğunlaştım ve bu da bana enerji verdi. Böylece seans uzayıp gitmiş hissi vermedi. Birçok şey anlattım. Tatil, işim, yeni ayakkabılarım, yatak zamanı, ev. Sonunda Doktor Yalom hepsini birbirine bağladı. Bundan sonra size Doktor Yalom diyeceğim. Size siz dediğim zaman karşımda oturuyormuşsunuz hissine kapılıyorum ve sizi memnun etmeye çalışıyorum. Ve eğer sizi eleştirirsem bunu yüzümde yapmacık bir gülümsemeyle yapıyorum. Doktor Yalom'a iltifat etmeye çalıştığımı fark ediyorum. Seansın sonunda bu seans harika bir biçimde uzun oldu dediğim zaman olduğu gibi. O zaman kafama dank etmemişti. Ama şimdi fark ediyorum ki Doktor Yalom'un sanki her şey sona ermiş gibi önüme tepki vermem için koyduğu şeylerden kaçınıyordum. Seansta yine öfke ortaya çıktı. Öfkeyi düşünürken onunla daha güçlü bir bağ kurabiliyorum ve bu da deliliğimi, işteki gergin çocuksu davranışımı anlatmama yardım ediyor. İnsanlara hep çok fazla soru sorar ve herkesi yumuşak bir şekilde çileden çıkaracak pozisyona sokarım kendimi. Sadece normal bir alışverişte bulunamazdım. Hayır, birkaç vuruş ileride olmak zorundaydım. Tehlike yolunda aptalca sırıtan bir beden bırakan bir gölge gibiyim. Buharla doldurulmuş yumruk torbası. Hep yanlış yaptığımı, potlar kırdığımı biliyordum ama kendimi durduramıyor gibiydim. Galiba bu kendimden nefret etme duygusundan hoşlanıyorum. Seansta da yapıyorum bunu ama bazıları sizin için çok masumca olmalı. Çünkü sizi öfkelendiriyor gibi görünmüyorlar. Örneğin iyi soda hazırlayan bir yer ve indirimli satış yapan bir eczane bulduğum için terapiye gelmeyi sevdiğimi söylediğim zamanki gibi. Doktor Yalom kendisini savunmuyor. Benim gevezeliğime karşı onun zamanı. Kendimi açıyorum. Ne kadar küçülebileceğimi görmek için kendimi açığa bırakıyorum. Hiçbir içsel planım ya da kendimi koruma çabam yok. Ya da korumaya çalıştığım benliğim zaten bir fosil. İşte çizgim dışına çıkmaktan hep korktum ve aynı söyleneni yaptım. Kendimi güdülemek için hiçbir sorumluluk almadım. Galiba seanslarda da her şeyi sizin başlatmanızı bekliyorum. Gerçekte bunu yapıyorum. Seanstan hemen sonra bir sembol olarak size vermek istediğim bir resmimi düşündüm. Sanırım seansın en sonunda sizi memnun etmeyi ve size kendimi sevdirmeyi düşünüyordum. Çünkü çok hoş bir resim bu. Zihin karışıklığı, yani sevişme sırasında beni bombardımana tutan karma karışık sesler hakkında tekrar konuştuğum için memnunum. Umarım o kadar önemli olan konunun orgazm ya da orgazm eksikliği değil, içimde biriktirdiğim nefret ve şaşkınlık olduğunu açıklamaya çalıştığımda o da benim gibi anlamıştır. Hoşuma gittiğinde ve sonrasında Carl hala içimdeyken yeniden heyecanlandığım zaman olduğu gibi büyük zevk aldığımda bile bu sanki gizli bir zevk, Carl'ın bunu onaylayacağını ya da anlayacağını sanmıyorum. Neden onunla boşalamadığımı, neden böyle oyalandığımı merak edecektir. O bunun ikinci en iyi olduğunu, ki öyle, kendimi sınırladığım bir ortam olduğunu düşünecektir. Özellikle de karmaşık olmadığı için. Geçimsiz sözcüğünden söz ettiğimde sanırım Doktor Yalom şaka yaptığımı düşündü ama yapmıyordum. Söylediğim şeye inanıyordum. Teknik açıdan ne kadar çocuk olduğumu ya da olmaya çalıştığımı fark etmiyor. Ama hayatın o bölümünün, seksin, en önemli şeylerden biri olmadığına beni asla ikna edemeyecek. Bunu ortadan kaldırıp mutfak masasına yoğunlaşamam. Carl birçok öğretmen vari alışkanlığında hatalıyken yatakta çoğu zaman özgür ve unutkan, hatta belki de affedici olmayı başarıyor. O zaman eğer kendimi ona bir kadın taklidi yaptığımı hissetmeksizin saf bir şekilde ve tamamen veremezsem Kaç tane akşam yemeği, kitap ya da sözcük sunduğumun bir önemi kalmıyor. Konuyu seksten genel ilişkiye getirene kadar Doktor Yalom'la birlikteydim. Sonra bu baş edemeyeceğim kadar büyük ve geniş kapsamlı bir konu gibi göründü ve daha fazla düşünemedim. Ama bu hafta deneyeceğim. Eğer gerekirse prova yapacağım. Çünkü o bu konuyu tekrar tekrar getirecek ortaya. Sanırım sansürlü konularımla Doktor Yalom'a çok fazla hareket alanı bırakmıyorum. Anne babamın sahip olabileceği her türlü kusur hakkında konuşmaktan kaçınıyorum. Ne zaman bana yem atsa ya da ben çirkin kadınlar arkamdan alaycı ifadelerde bulunuyorlar diyerek kendi kendime yem atsam, bu çirkin kadınlar kim, onları tanıyor musun diye soruyor ve konu bulanıklaşıyor, uzaklaşıyoruz. İkimiz de şeffafız. Psikiyatriste hiç rahat vermiyorum. Hep diğerlerine karşı güvenli davranıştan söz ediyor ama ben kendi içimde güvenli olmayı düşünerek kendimi daha güvende hissediyorum. Kendi düşüncelerimi kontrol etmek için. Bu şekilde iç kısımlarım hariç kimse saldırıya uğramaz. Düşüncelerimi kontrol etme ve onları bir araya getirme hedefimi ifade edip aynı zamanda marihuana içmemi Doktor Yalom'un onaylamadığını biliyorum. Marihuana içtiğimde taşıdığım yavan düşünceler ve cümlelerin bir tadı ve hissi oluyor. Serbest bırakılan düşünceler zaten oradalar ve sadece gevşetilip canlandırılıyorlar. Karışmalarına izin veriliyor ve büyüleyici ve gerçek bir hal alıyor. Bunlar zaten tavada pişen malzemeler. Onlara neden aldırış edeyim ki? Siz sadece değişmeyen bir görüngeye mi bakıyorsunuz, yoksa değişeceğimi mi düşünüyorsunuz? Evet dediğinizi biliyorum ama sadece küçük biçimlerde ve ben de bunun iyi olacağını görmeye geliyorum. Çünkü benim iyi duygularıma engel olan ve ölene dek beni hayal kırıklığına uğratacak şeyler bu küçük şeyler. 18 Ocağı ek. Hayal kırıklığı ve sıkıntılı bir ruh hali içindeyken yazdığım türde bir şeyi göstereceğimi söylemiştim size. İşte son zamanlarda yazdığım bir şey. Garajların arkasındaki güvenli bir sokakta yürüyorum. Yabani otların bürüdüğü bir sokak bu. Sessizliği bozan trafik yok. Duyulan tek ses yakındaki kuşlardan ve uzaktaki hiçbir şeye aldırmayan sis sirenlerinden geliyor. Yol yukarı doğru gidiyor. Özel bir şekilde kaldırım döşenmiş ve böğürtlen çalıları onu gözlerden gizliyor. Ayrıca yeşil ve sarı renkli çimenler yabani otlar içinde saklıyor. Ve ben de saklanıyorum. Buraya sığındım. Sis şehrin kaba kenarlarını içine alıp geride çocukların oynadığı kum oyuncağına benzer beyaz bir kule bırakırken şehrin koyun yanındaki bölümü yükselen denizle hafifçe kaplanmış midye kabukları gibi görünüyor. Sessiz gece iniyor. Adetimden önceki birkaç gün hep çıldırırım. Belki çalışmakla çalışmamak arasındaki yeni fark bu. Şu anda işsizim. Bedenim çok hızlı ve yorulmak bilmiyor. Ama üç oda içinde çöküp oyalanmaya başlıyor. Bugün içimde en az iki tenis seti var ama partnerim yok ve yürüyüşler. Bu yürüyüş amaç eksikliğiyle sınırlı. Karl bir bilmece. Onu daha kötü şeyler kurmaya yönelten benim kötü ruh halim mi yoksa onun kendi iğneli sözlerimi bilmiyorum. Pokerde 15 dolar harcayabiliyor ama ben yemeğe çıkmak istediğimde hem de ödeme yapması için değil sadece bana eşlik etmesi için yüzü hemen olumsuz bir ifadeye bürünüyor. Sonra kendime kızıyorum. O işsizken yemek konusunu açmak benim hatamdı. Bu benim boş vakit kaçışlarına şiddetli yoğunlaşmam. Hayatımı geçmişle doldurmak, diğer insanlara dayanmak için orantısız bir istek bu ve her zaman bir hava akımı. Daha sonra bana yeniden güzel olma ve sevilme üzerine eksik bir senaryo veren Larry'yi, eski sevgili, görmem var. Yanında kas katı durup ona gülümsedim. Kendime sadece bebek adımlarıyla ilerleme ve hemen arkasından tekrarlama izni verdim. Diğer insanlara karşı öfkemin cinsel bir heyecan gibi içimde büyümesine izin veriyorum. Gücenme ve nefretinde kendimi bu şekilde uykuya bırakıyorum. Zihnimi ve ruhumu bu kadar çok iddia ve hayalden temizlemesini dileyerek Tanrı'ya yakarıyorum. Davranışım en kötü sahneleri hatırlatan bir rüya. Bu girişkenlik ve kişisel inanç eksikliği bana iyi davranıldığında kendimi daha çok kurban gibi hissetmeme neden oluyor. Çünkü o zaman şöyle düşünüyorum. Ne kadar naziksiniz, ne kadar merhametli. Bu olmasaydı bu film ya da yemek ya da telefon ya da elbise ve ben fırlayıp ısırmaya hazır bir şekilde kıvrılmış olurdum. Ama bu fazla olgunlaşmış duyguların etrafını çeviriyorum. Yunan patates domates tava yapıyorum ve küçük bayanı oynayarak vitaminler tarafından kurtulup şefkat görüyorum. 25 Ocak, Doktor Yalom. Ginny ile geçen ilginç ve doğal bir saat. Seanstan önce aşırı derecede üzgün olduğum için böyle oluşu beni şaşırttı. Ginny gelmeden 3 saat önce başka bir hastamla aşırı derecede rahatsız edici bir seans geçirmiştim. Öyle ki sonunda hiç yapmamaya çalıştığım bir şey yaptım. Sorumsuz ve hatta yıkıcı bir şekilde davrandım ve çok hiddetlendim. Hasta ofisimden kaçarak çıktı. Sonra kendimi suçlu hissettim çünkü bu hastam depresyondaydı ve uykusuzdu ve yeni bir rahatsızlık kaynağına hiç ihtiyacı yoktu. Şüphesiz davranışımı birçok yönden haklı gösterebilirim. Öfkelenmem ona yardımcı olabilir. Saygısızlığı ve öfkesi St. Francis'in sabrını bile tüketebilirdi. Terapist sadece bir insandır. Yine de o gittikten sonra oldukça sarsıldım ve korkunç bir şey yapacağı, hatta intihara teşebbüs edeceği konusunda ciddi endişeye kapıldım. O ve Ginny'nin seansı arasındaki 2 saatte bir psikiyatristle randevum vardı. Bu olay üzerinde biraz konuşma fırsatım oldu. Bu yüzden Ginny'yi görmeye gelirken bu konuyu düşünüyordum ve dikkatim son derece dağınıktı. Yine de Ginny'yi görmek çok rahatlatıcıydı ve diğer hastamı Annie unutmayı başarabildim. Sanırım Ginny Annie'ye hiç benzemiyor, tehditkar değil. Ona verdiğim en ufak bir şey için bile müteşekkir ve bu kendimi onun yanında çok rahat hissetmemi sağlıyor. Rosencrantz ve Guildenstern dramasını oynuyorum. Sahne arkasında bir başka oyun. Yanında da diğer aktörler var. Anne için Ginny'nin çok az bölümde oynadığı bir oyun yazıyor olabilirdim. Bu bir psikoterapistin en son ve korkunç sırrıdır. Yani diğer sahnelerdeki dramalar. Bunları ertesi gün yazıyorum ve olaylar dizisini zihnimde açık hale kavuşturmak biraz zor. Geriye dönüp baktığımda en fazla hatırladığım şey Ginny'yi daha yetişkin, daha canlı, daha çekici ve daha az sırıtkan algıladığımdı. Dahası bütün bunları ona söyledim. Sanki bu birlikte olmamızın daha yetişkince bir şekliymiş gibi bana bazı sorular sorması için onu yüreklendirdim. Bana ters gidenin ne olduğunu sorarak hemen başladı görüşmeye. Ters giden bir şey olmadığını söyleyerek inkar ettim. Ama daha sonra başka bir hasta yüzünden sinirli olduğumu söyledim. Tepkisi garipti. Neredeyse üzgün gibiydi. Çünkü benim ona öfkelendiğimi hayal edemiyordu. Bunun doğru olduğunu söyledim. Sonra bütün hafta boyunca kurduğu fantazilerini anlattım. Bunlar da bir önce haftanın fantazileriyle aynıydı. Diğer insanlara karşı öfke duyabileceği ortamlar hazırlamak. Saklı öfkesine ilişkin içgörümüzün faydalı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu fantazi tufanının ne anlama geldiği konusunda artık daha açık bir fikrimiz var. Bu duygunun küçük bir kız gibi davrandığının ve sürekli sırıttığının farkındaydı. Bugün neredeyse 1 saat boyunca sırıtmadı ve ben onun için belirgin biçimde farklı şeyler hissettim. Çok kilo aldığını söyledi ve tabii ki kilosunun annesi gibi olacağı şeklindeki mantıksız bir inançla bunu kendini yıkıcı bir şeye dönüştürmeyi başardı. Annesinin hiçbir iyi özelliğini almadan kötü özelliklerini almış olması düşüncesi onu çok kızdırıyordu. Bu Ginny'nin sihirli düşüncesine tipik bir örnek. Ben sadece bunun ne kadar mantıksız olduğunu ve her şeyi nasıl da kendisi için olumsuz bir hale dönüştürdüğünü söyleyerek cevap verdim. Aslında böyle çok daha iyi göründüğü konusunda ısrar ettim. Neredeyse baştan çıkarıcı bulduğumu fark ettim. Ofisimden çıktıktan sonra arkasından biraz laflamak için içeri giren bir arkadaşımın kapıdan çıkan çekici kız hakkındaki yorumu ilginçti. Sorduğu bir diğer soru 20 yaş daha gençmiş gibi yapıp yapamayacağımdı. Bunu büyük bir mahcubiyet içine girmeden yapamayacağımı söyledim. Sonra benden yarı ciddi bir şekilde haftasını planlamamı ve tam olarak neler yapması gerektiğini söylememi istedi. Ben de aynı şekilde cevap verip birkaç öneride bulundum. Carl'la açıkça konuş, günde 2 saat yazı yaz, sırıtmayı bırak. Ortaya getirdiği bir diğer konu, Carl'la olan ilişkisine bakmanın garip bir yolu olarak düşündüğüm şeye neden oldu. Carl ciddi bir depresyon içindeydi, işsizdi ve Ginny bunun için Carl'ın kendisini suçladığını hissediyordu, sanki kendisi onu aşağıya doğru çekiyordu. Bana göre ise Carl Ginny'yi tamamen aksi bir şekilde görüyor olmalıydı. Yani şu anda başka her şey kötü gittiğine göre elinde bir tek Ginny vardı. Aslında bu durum için bazı kanıtlar vardı çünkü Carl son zamanlarda Ginny'ye karşı daha sevecen davranıyordu. Seansın sonunda son raporlarımı okumak istediğinden söz etti ve ben gelecek haftaya hazırlamış olacağımı söyledim. Ginny ile geçen ferahlatıcı, gevşek, özgür bir saatti. 25 Ocak Ginny. Sanırım terapiyi dört gözle beklemiyordum. Çünkü aklımda belirli bir şey yoktu ve ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Seanstan önce kendimi transtaymışım gibi hissettiğimi söyledim size. Sanki saatlerce gözümü bir yere dikip bakabilirdim. Fakat sadece 10 dakika sonra seans başladı. Doktor Yalom garip bir şekilde davranıyordu. Koltuğuna iyice gömülmüş gülümsüyordu. Duraklamalarımda eliyle ağzını örtüyordu. Daha sonra neden sinirli olduğunu söyledi. Bu bana ilginç geldi. Olayı kısaca gözümün önünde canlandırdım. Bir kız sürekli olarak Doktor Yalom'a karşı iğneleyici bir tavır takınıyor ve sonunda onu kızdırıyor. Neden ikimiz arasında böyle bir şey olmadığını merak ettim. Kısır döngüler içindeki ağır ilerleyişim düşünülürse. Ve Tanrım, ben de iğneleyiciyim. Ona karşı değil ama kendime karşı. Benim öfkemi bulmanın zor olacağını söyledi. Kulağa harika bir cümle gibi geliyor. Başka bir deyişle, ben de o kız gibi sürekli olarak ona öfkelenmedikçe bana kızamazdı. Bu düşünce heyecan vericiydi. Sonra benim ve terapinin sonucu olarak senaryomuzun ne kadar sınırlı olduğunu fark ettim. Yumuşak duygular, imalar ve mizah hariç kimsenin bana dokunamadığı yüksek bir yere tünemiştim. Belki bu yüzden içimde bu kadar gürültülü şirret bir kadın var çünkü kendime bütün kötü şeyleri sağlamalıyım. Diğer insanlar gibi duygu spektrumunun onuncusuna maruz kalmıyorum. Psikiyatristlerin odasından kaçan ya da fırlatılıp atılan kızları ve duyguları kıskanıyorum. Konuştum, konuştum. Nasıl bir izlenim bıraktığım konusunda bir fikrim yoktu. Bu yüzden en kötüsünü düşündüm. Hiçbir yeni duyguyu çıkarmıyordum ortaya. Ama Doktor Yalom sessizce oturdu fakat yüzünde birçok ifade vardı. Bu yüzden benim vızıltım ve bir konu arama çabalarımdan başının döndüğünü düşündüm. Ne düşündüğünü sorduğumda daha iyi göründüğümü söyledi. Bu şekilde diğer zamanlar olduğundan daha fazla cevap veriyor bana. Eğer korkunç olduğumu ve saçmaladığımı söyleseydi buna da memnuniyetle inanırdım. Benim yargılarım yoktu. Neden daha iyi göründüğümü sorduğumda hiçbir art düşüncem yoktu. Daha iyi göründüğümü söyledi. Daha ciddisin. 10 yaş daha büyük davranıyorsun. Daha çekici görünüyorsun. Son seanstan beri aldığım 5 kilodan söz etmiştim az önce. Aynen tekrarlayabilmeyi dilediğim bir cümle söyledi. Ama o zaman bile yanlış olduğuna inanmıştım zaten. Daha iyi görünüyorsun, daha çekicisin, daha kadınsısın ve artık sırıtmıyorsun gibi bir şeydi. Biraz zaman geçene dek herhangi bir duygusal tepkide bulunma ya da aklıma bir şey gelmesi iznini vermedim kendime. Öfkeli kızdan ve Doktor Yalom'un öfkeli tepkisini nasıl aldığından söz ediyorduk. Bu şekilde en azından tepki aldığını söyledim ve o da "Evet ama sana o şekilde tepki vermek zorunda değilim" dedi. "Başka yollar da var." Duraklama. Bir parçam bu harika ima ve iltifattan etkilendi. Memnun oldu ve heyecanlandı. Diğer parçamsa iğneleyici ve komikti. İşitilebilir düzeyde bir şey söylemedi ama kendi şakalarına o kadar alışıktı ki "O evet dostum, hepsi böyle der zaten" demek zorunda kalmadı. Daha sonra bunların etkisi iyi oldu ve kendimi daha iyi, daha ciddi, bütün ve neşeli hissettim. Ormanda yürüyüp Stanford'un mezarından geçerken her zaman olduğum dahi kızdan farklıydım. Ordöv yiyip bir elindeki kristal kadehten içki içen kadınsı bir tiptim. Doktor Yalom ve karısı ve bazı arkadaşlar diğer elimde mi ve konuşuyor ve daha olgun. ama dünya daha berrak görünüyordu. Yoğunlaşıyordum, canlıydım. Standart saat yavaş yavaş geçiyordu. Bu yüzden 5:15'te ortalık daha aydınlıktı. Dünya aydınlıktı. Eve döndüğümde neşe ve keyif içindeydim. Carl koca göbeğime dokununca bir espri yaptım ve Carl psikiyatristimin bugün ne söylediğini sordu. O ana dek kırıta kırıta dolaşıyordum ortalıkta. Ne kadar kadınsı olduğumu söylediğini söyledim. Yani bu tür şeyler söylüyor dedi. En az benim kadar keyifli bir şekilde. Not: Seansın anahtar sözcükleri iyi diplomasi, iyi zamanlama. Açıklık idealleri, sevgi, sezgisel tepki, evrenimizin şu büyük katı gerçekleri, benim hayalini kurduğum ve uzaktan düşlediğim gibi ve elde edilebilir terapi hedefleri, belki de diğerleri dinin alanına girmekte. Arasında hep bir çatışma olacaktır. Ama ben birincisine inanıyorum. Belki küçük şeyler üzerinde çalışmaya, bir kalkan olarak ve herhangi bir başarıyı kabule karşı bir yol olarak. Ve Doktor Yalom her zaman bütün insanların saklandığını göstermeye çalışıyor bana. Tamam, belki öyleler ama hepsi korkak değil. Ben saklanmamdan korkuyorum. Ben yerimde hop oturup hop kalkarken Doktor Yalom beni rahatlatmaya çalışıyor. 1 Şubat, Doktor Yalom. Geçen haftadan farklı bir seans. Seansa dair neşe dolu baştan çıkarıcı dayanaklar yoktu. Ama oldukça rahattık ve işimizi yetişkin tarzıyla yaptık. İyi bir hafta geçirdiğini söyledi. Sürprizlerin sürprizi. Hayır, bir daha düşününce seansa cesareti kırık bir ses tonuyla başladığını söyleyebilirim. Söylediği ilk şey, Carl'la konuşmaya çalıştığı ve başarısız olduğuydu. Olayı tarif etmeye çalıştığında Carl'la gerçekten kişisel olarak konuştuğu anlaşılıyordu. Ama bu olumsuz ve eleştirel bir tarzda olmuştu ve çok kötü gitmişti. Carl'ın kısa hikayelerinden birini okurken onun da hikayedeki karakter gibi otoriter bir şekilde konuştuğu şeklinde bir yorum getirmişti. Carl savunmacı bir şekilde cevap vermiş, bazı somut örnekler istemiş ve bu konuda konuşamayacak kadar sinirli olduğunu söylemişti. Bu yüzden Ginny de bu konuda bile konuşamayacak kadar kızgın olduğuna göre daha önemli konularda hiç konuşamaz sonucuna varmıştı. Ancak hafta içinde söylediği diğer şeyler genelde cesaret vericiydi. Bir başka çiftle Yosemite gitmiş ve harika bir hafta sonu geçirmişti. Carl gitmek istememişti çünkü biraz yazmak istiyordu. Ginny eve geldiğinde Carl kendisine onsuz bir hayatın ne kadar boş olduğunu söylemişti. İlişkilerinin değişme hızı Ginny ve benim için oldukça açıktı. Artık Carl'ın birdenbire kendisini terk edeceğini bildireceği korkusuyla yaşamıyordu. İşler tersine dönmüştü. Artık Ginny'nin yıldızı parlıyordu ve Carl'ın ona en az onun Carl'a duyduğu kadar ihtiyaç duyduğu açıktı. Daha sonra artık yoluna çıkan tek şeyin gecelerden ve seksten korkusu olduğunu söyledi. Başlangıçta rasyonel bir yaklaşım deneyerek bunun aslında hayatının küçük bir bölümünü oluşturduğunu, birkaç dakikalık, en fazla 1-2 saatlik bir şey olduğunu söyledim. Bana karşı olağan dışı bir cesaretle karşı koydu. Bunun benim açımdan çok yanlış bir görüş olduğunu ve bütün popüler dergilerin benden farklı düşündüklerini söyledi. Beni çok zekice durdurmuştu. Ben de yatakta Carl'la olan şeyler konusunu daha büyük bir ciddiyetle ve artık Ginny'yi de daha fazla ciddiye alıyorum, incelemeye başladım. Bu konuyu birkaç kez konuşmuştuk ama bu kez daha açık bir şekilde anlıyordum. Cinsel korkuları daha önceki erkek arkadaşıyla ortaya çıkmıyordu. Çünkü arkadaşı ona mastürbasyon yapıyordu. Başlangıçta Carl'la cinsel anlamda yaptığı her şey iyiydi. Çok doğaldı. Ondan kendisine mastürbasyon yapmasını istemesi gerekmemişti. Sonra gerilmeye başlamış ve kısır döngü başlamıştı. Gerilim doğallığını engelliyordu. Doğallığını yitirdiği için korkuyor ve kendisini azarlıyordu. Ve böylece daha fazla gerilim ortaya çıkıyordu. Carl'la olan esas problem Carl'dan yardım istemekten korkmaya devam etmesiydi. Nedense Carl'ın bazı şeyleri yapmayı reddedeceğini, bunun bir yenilgi ya da ucuz bir kaçış olduğunu düşüneceğini düşünüyordu. İki adam arasındaki farkı anlatırken, önceki erkek arkadaşının bir Yahudi olduğunu ve Yahudi gençlerin seks hakkında daha hassas ve çatışmalı olduklarını ve kendi anneleriyle olan belirli çatışmaları yüzünden kızları memnun etmeye çalıştıklarını söyledi. Böyle bir mantık silsilesine ne diyebilirdim? Kendi annemle ilgili düşüncelere daldım. Yüzeye çıkıp Ginny'yi korkularını incelemeye zorladım. Tam olarak neden korkuyordu? Carl'ın ona zarar verecek bir şey yapmayacağı açıktı. Carl'a yaklaşmaktan onu alıkoyan şey neydi? Geceleri olan şeyleri anlattı. El ile tutuşup yatıyorlardı. Öylece uzanıyorlar. Ginny bir şey söylemeye korkuyordu. Eğer ne istediğini söylerse bu Carl'dan adını söylemesini ya da ona bakmasını ya da kendisine sarılmasını istemek olurdu. Ona doğru bir hareket yapması ya da onu öpmesi ya da korktuğunu ve kendisine sarılmasını istediğini söylemesi için onu zorladım. En korktuğu şey tam olarak böyle bir hareketti. Sonra şakayla karışık olarak ben 2 haftalığına şehir dışındayken böyle bir şey denemeyeceğini söyledi. Ben şehir dışında olacağımı unutmuştum. Ginny'nin söylediği şeylerden, bunun terapide son adımı olmasından korktuğu hissine kapılmıştım. Carl'la yakın bir şekilde konuşursa bize ne olacağını sordum. O ve ben ne konuşurduk o zaman? Bunu yarı şaka yarı ciddi bir şekilde sordum. Çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyordum. İyileşip benden vazgeçmek yerine terapide kalmayı tercih ediyor olabilirdi. Ama o oldukça ilginç bir şekilde cevap verdi. Arkadaşı Eve benzer bir şey olacağını düşünüyordu. Eğer bunu atlatırsa dışarıdaki pozisyonunu ciddi şekilde düşünmeye başlamak, dünyaya yumruklarını göstermek, bir kariyer edinmek, hayatta kendine bir yer bulmak zorunda kalacaktı. Cevabına şaşırmıştım. Çünkü Ginny'nin bu konuları yakından düşünmeye başladığını gösteriyordu. Onu gördüğüm süre içinde gerçekten değişmiş olduğunu hiç bu kadar güçlü hissetmemiştim. Birdenbire çok hızlı bir şekilde hareket etmeye başlamıştı. Ve tüm bunların ardından geçen haftanın çekici seansı geliyordu. Birdenbire Londra'da geçirdiğim yıl içinde meydana gelen bir olay geldi aklıma. Doktor Ray ile olan analizimde en fazla hatırladığım şey bana doğal bir tavırla oldukça zeki olduğumu söylediği zamandı. Nedense bu sözcük bütün diğer bilgili içgörülerden daha fazla şey ifade etmişti benim için. Bunun Ginny için de doğru olup olmadığını düşündüm. Onunla yaptığım onca çalışmanın içinden en fazla hatırlayacağı şey bir gün ona çekici ve kadınsı olduğunu söylediğim olacaktı. Ginny onunla yaptığım son seanstan önce bağırdığım hastanın tamamen farklı yönüne doğru hareket etmişti. Anne beni arayarak en azından şu an için terapiye devam etmeyeceğini söylemişti. Onunla gerçekten başarısız olduğumu hissettim fakat onu bir süre için görmeyecek olmamın verdiği rahatlık da vardı. Ama Ginny söz konusu olunca gelecek haftayı kaçıracağım için üzgündüm. Birden geçen yıl Ginny hakkındaki raporlarımın bir kısmını okuyan bir meslektaşımın söyledikleri geldi aklıma. İlk yorumu, biliyor musun, Ginny'ye aşık olduğunu düşünüyorum olmuştu. 1 Şubat Ginny. Bu raporu yazmak çok zor. Carl'la konuşma çabam ve nasıl geri teperek beni endişeye yönelttiği hakkında konuştuk. Ve meydana gelen bütün yenilgilerden söz ettik. Onun güçlü ve sarsılmaz olduğunu düşünme bahanelerim ve bunların kendi zayıflığımın arkasında saklanmamın nedeni olması. Şimdi aynı düzlem üzerinde olduğumuz, yani o da en az benim kadar endişeli olduğu halde onunla hala açık olarak konuşamıyorum ve hala gerginlik ve baskı hissediyorum. Belki Carl'ın endişeleri işsiz olduğu için şu anki durumuna doğal bir tepki gibi görünebilir. Benimki ise doğuştan geliyor. Konu bazı işleri yapmak olduğunda Carl sağlıklı bir insandır. Bulmacalar, yarış ve kumar sağlıklı mı diyerek beni azarlıyorsunuz. Hayatı bir oyuna çevirip sıkıntıyla mücadele etmeye çalışma konusunda bence öyleler. Sadece Carl'ın çok yavaş geçen fiziksel hastalığı bir şeyle savaştığının işareti. Ben çok nadir hasta olurum ve Carl'ın nekahat devresindeki benliği için hemşireye oynamak zorunda kalıyorum. Psikolojik ya da fizyolojik kökenli olsun hastalığı hayatımızı bloke ediyor ve her türlü planımızın üzerine bir gölge düşürüyor. Dünkü görüşmemizden sonra hissettiğim büyük duygu, geleceğim hakkında düşünemediğim ya da düşünmek istemediğim ve sorularınıza cevap veremediğim ve kendime sorular sormadığım şeklindeydi. Bu hafta küçük şeyler üzerinde çalışmamı söylediniz. deneyeceğim. Fakat seansın belirsizliği beni sarhoş ve uyuşuk bir hale getirdi. Bu belki de işsizlik sigortası almaya çalışmak ve günlerce kuyrukta beklemekle ilgili bir şeydir. Sizi arkadaşımın araba kullanırken marihuana çektiğini söylemek canımı sıktı. Bu düşünce içimde bir rahatsızlık yarattı ve kendimi kirlenmiş ve hain gibi hissettim. Bunun sizin için biraz merak uyandıran bir şey olduğunu ve onaylamadığınızı fark ettim. Bu ne zaman olsa aramızda büyük bir kuşak farkı olduğunu hissediyorum ve siz bir ebeveyn haline geliyorsunuz. Üstelik bu fırlatılıp atılacak bir konuydu. Sadece çıkmaza ulaşan bir sohbete girme çabasıydı. Hiçbir yere gitmeyen ve hatta bu konuda oyalanan birisinin hayali var zihnimde. Ben bu şekilde hareket ediyorum. Kaderin bir oyunu ama seks hakkında da konuşmaktan hoşlanmıyorum. Ve dünkü gevezeliğimizin büyük bir bölümünü bu oluşturduğu için beni rahatsız etmesine şaşmamak gerek. Sanki bu konuda sözcükleri kullanmak yanlış bir araç gibi geliyor. Konu sıkışıyor ve küçülüyor ve aslında öyle olmadığı halde halledilmiş gibi oluyor. İçinde sahip olduğumuz bütün izlenimler ve iyi şeyler yerine sadece siyah beyaz porno konusu haline geliyor. Kar ve ben harika şekilde akıcı konuşmayı başarabiliyoruz. Aslında birbirimizi çok güzel bir biçimde meşgul edebiliyoruz. Komik şeyler söyleyip gerçekten gülüyor ve mutlu olabiliyoruz. Ve sonra ışıklar söndüğünde Carl'ın beni istemediğini ve nedense yabancı olduğumuzu düşündüğümde akşam sohbeti, dağılan hayaller ve sevişmek arasında bir köprü, bir şafak kalmıyor. Bir başlangıca her zamankinden daha yakın olduğumu söylemeniz rahatlatıcıydı. Sanırım bu haftada geçen hafta aldığım tepkiyi bekledim sizden. Hoş ve çekici olma konusu yani. Ve bu tepkiyi almadığımda geriye kaydığımı, mecazi anlamda düz göğüslü olduğumu hissettim. 21 Şubat, Doktor Yalom. Tam bir rezalet. Ginny ile şimdiye kadar geçirdiğim en garip, gergin, cansız saatlerden biriydi. Benim bir haftalığına şehir dışında oluşumun ve Ginny'nin geçen cuma günkü seansı iptalinin ardından geldi bu seans. Kötü geçen iki hafta olmadığını söyleyerek söze başladım. Hatta tamamen iyi olduğu birkaç gün bile geçirmişti. Bu günlerin nasıl başladıklarını ya da nasıl bittiklerini bilmiyordu. Ama artık bu süre zarfında yabancılaştırıcı utangaçlığını kaybettiğinin ve daha büyük bir rahatlıkla yazıp yaşayabildiğinin farkında. Bu sabah birkaç saat önceden kendini çok kötü hissederek uyanmış. Bütün gün endişeli, canı sıkkın, şaşkın ve dalgınmış. Kendini toparlayamadığı, insanların otobüste kendisine baktığı ve çok dağınık göründüğü hissine kapılmış. Nedense söylediği çok sayıda şeye rağmen üzerinde çalışacağım çok az şey olduğunu hissettim. Doğal olarak erken kalkması ve bütün gün kendini kötü hissetmesi konusunu seçtim. Bunun beni görmeye gelmesiyle ne gibi bir ilgisi olduğunu sordum ve çok az bilgi aldım. Aslında o kadar az bilgi vardı ki bunun incelenmesi gereken en önemli konu olduğuna ikna olmuştum. Ben uzaktayken iyi zaman geçiren ve sonra önemsiz bir neden göstererek beni görmeye gelmesi mümkünken randevusunu iptal eden Ginny görüntüsünü sundum ona. Bugün gözle görülür şekilde üzüntülüydü. Burada olmamayı tercih edip etmediğini sordum. Bu noktadan itibaren seans içinde durum çok daha kötüleşti. Seansın sonunda beni yanlış anlayarak artık buraya gelmemesini istediğimi sandığını öğrendim. Onu çalıştırmak için gösterdiğim bütün çabalar boşa gidince neden terapiye devam ettiği sorusuyla yüzleşmesini sağladım. Kendisi hakkında neyi değiştirmek istiyordu? Bu soruyu sormaktan çok daha bunaltı uyandıracak sonucu garantili yöntem yoktu artık. Baltimore'daki tatlı küçük yaşlı bayan analistim terapiye sürüklenerek gittiğimde bu soruyu sorardı bana. Ginny birkaç hafta içinde neden geldiğine dair 250 kelimelik bir ödevle geleceğini söyledi. Öfkeli olduğu ve aramızdakilerin daha önce olduğundan daha az sıcak ve daha gergin olduğu belliydi. Gözlüklerimi çıkarıp ona baktığımda yüzümün otobüste gördüğü diğer insanların yüzüyle aynı olduğunu söyledi. Bu sözlerden oldukça fazla çaba göstererek anladığım şey artık o kadar Doktor Yalom olmadığım ve bir arkadaştan daha aşağı seviyede olduğumdu. Daha önce benim niteliksel özelliklerimi arkadaşlarından ayırmayarak beni özel bir arkadaş olarak görüyordu. Bana karşı tutum değişikliğinin tetiğini benim son görüşmemizdeki önerim çekmişti. Kendisine eğer orgazm olamamayı hayatının en büyük problemi olarak görüyorsa özel bir hipnoz ya da Masters ve Johnson cinsel terapisine katılmasını önermiştim. Bu öneriyi bugün tekrarladığımda bunu hiç düşünmeden aklından çıkardığını fark ederek şaştı. Belki terapötik değişmeyle gerçekten ilgilenmiyordu. Bir ara cinsel terapisti olmasını istemediğini, çünkü bunun başka biriyle her şeye yeniden başlamak anlamına geldiğini ve bunu benimle de yapmak istemediğini, çünkü özel olarak bu konuyla uğraşmanın çok utandırıcı olacağını söyledi. Oysa sürekli olarak bu konu üzerinde çalışıyorduk zaten. Cinsel açıdan her şeyin tıpkı yıllar önceki gibi olduğunu ve bu alanda hiç ilerleme kaydetmemiş gibi göründüğünü söyledi ki bu da terapide çaba göstermediği için kendisini çok kötü hissetmesine neden oluyordu. Bunun benim yüzümden hayal kırıklığına uğramasına neden olduğunu düşündüğümü söyledim. Çünkü ona yardımcı olmam gerekiyordu ama bunu inkar etti. Belki biraz da kötü niyetle bu sabah beni görmeye gelirken bir semptomu olduğu için bu sabah kendisini kötü hissetmiş olabileceğini söyledim. Beni belki de bilerek kızdırmaya çalıştığını itiraf etti. Onun konuştuğu şekilde bir saat boyunca konuşan birine herkesin kızacağını biliyordu. Nedense bu pek inandırıcı değildi. Seans sırasında olanlar yüzünden şaşkındım ve bunu kendisine birkaç kez söyledim ama çok az ilerledik. Daha da kötüleşti. Gelecek seans için bana ilginç materyal getirmek için iyi bir hafta geçireceği şeklinde birkaç anlamsız ifadeyle cevap verdi. Her şey döne döne aşağı doğru gidiyordu ve ben kendimi son derece yetersiz ve cesareti kırılmış hissediyordum. Bu sıkıcı seans için bu kadar yeter. Jeannie bu sıkıntıyı seansı kendisiyle birlikte getirdiğine inanıyordu. Çünkü bütün gün boyunca kendini dikkati dağınık hissetmişti. Belki de öyleydi. Ancak ben bütün seans boyunca çok dalgındım ve sadece birkaç saat önce böyle bir seans yaşadığımı hatırlamadan edemiyordum. Bu yüzden bu faydasız seansın en azından kısmi sorumluluğunu üzerime almalıydım. Seansın sonunda Jeannie'ye son 6 aya ait raporları verdim. Önümüzdeki hafta için bunları okuyacağız. 21 Şubat Jeannie. Son seansı yazmadan önce raporlarınızın bir kısmını okudum. Bu raporumun kasvetini renklendirecektir. Geriye bakıp seansı düşündüğümde ikimize de kızıyorum. Cansız endişeli ruh durumumu araştırmayı bu kadar uzun süre denediğiniz için kızgınım size. Sanırım oldukça doğal bir şekilde çeşitli akıl yürütmelerle ağrıyan ayağıma uyan ayakkabıyı bulmaya çalıştınız. 2 haftayı kaçırdığımız için mi üzgündüm? Kız kardeşim mi? Karl mı? Sizin gönüllü işbirlikçinizdim. Daha sonra ortaya çıktığı üzere ruhsal durumum ve duygularım nadiren yakalandığım nezrelerimden birinin habercisiydi. Bir Bayer çalışanı bize bunu söyleyebilir ve bizi bu konudan kurtarabilirdi. Zaten yenilmiş bir şekilde geldiğim için siz terapinin bir yere varmadığından söz ettiniz. Artık bu işi terapi olarak görüp görmediğimi sordunuz. Sanırım hayır dedim. Ama bunu düşünmeden söyledim ve hedeflerime yönelik 250 kelimelik bir şey yazmayı önerdim. Bir arkadaştan daha öte biri miydiniz ve eğer sizi bir arkadaş olarak görseydim bir yere varabilir miydik? O gece sadece birkaç rapor okudum. Ama beni kurşun gibi ağırlaştırmaya yetti bu kadarı. Kendimi o kadar ağır hissediyordum ki yatmak zorunda kaldım. Her şeyin açığa çıkması çok komik. Sizin raporlarınıza bakınca bir tehlike hissediyorum. Benimkine göre ise her şey neşeli, esrarengiz ve hiçbir şey basit bir şekilde ifade edilmiyor. Haftanın yarısında raporları okurken hakkımdaki her şey bana kasvetli göründü. Utanma hissettim. Geçen hafta sizi kibarca terapiyi bitirmek istemekle suçladım. Söylemediğiniz şeyleri size yüklediğimi söylediniz ama raporları okuduğumda sıkıldığınızı, depresyona girdiğinizi ve benim durağan batışıma kapıldığınızı hissediyorum. Bunun üzerine çok fazla yoğunlaşamadım. Sonra karşılaşma grubu lideri M.C. ile olan bir sahne geldi aklıma. benden çok daha perişan bir hayatı olan bir kızla konuşuyordu. Kız hayatını o kadar güzel dramatize etmişti ki hepimiz neredeyse aynı şeyleri yaşamış ve anlamıştık. Sonra M.C. kıza berbat bir 20 yıl yaşamış olduğunu ve onu bekleyen berbat bir 20 yılın daha olduğunu söyledi. Kıza dans etmeyi önerdi ve onu güldürmeye çalıştı ama kız o kutsal mutsuzluk hayaline ve eski alışkanlıklarına sıkı sıkıya sarılmıştı. Kızın etrafında bir kurbağa gibi sıçrayıp acılardan ve hatıralardan uzak bir şekilde dans etmelerini önerdi. Kız her nasılsa ne yapmakta olduğunu anladı ve yüzünde isteksiz bir gülümsemenin izleri belirdi. Ve ondan sonra hayatı gerçekten değişti. Kendisi değiştirdi. Bense hiçbir zaman acımaya doymayan bir süngerdim. Benim bir delikte olduğumu ve hiçbir zaman çıkmayacağımı söylediler. Ve ben aynı sizin ofisinizde yaptığım gibi oturdum sadece. Hiçbir şaka uygun değildi ve siz benim hızıma uyuyorsunuz ve birlikte sürükleniyoruz. Hatta bir paket kart getirip sıkıştığımızda oyunla bitirmemiz eğlenceli olabilir. Yani bu hafta mekanik olarak değişeceğimi söyledim. Kendimi zorlayacaktım. Değişmedim. Ama nedense kendimi daha canlı hissediyorum. Seks terapisine gelince, son iki haftadır bunun ne kadar güzel olabileceğini düşünüyorum fakat seansta sorumluluğu alıp ne demek istediğinizi ve nasıl ele alacağınızı soramadım. Bu yüzden yanaklarım kızardı. 3 yaşındaki birine seks terapisi önermek gibi bir şeydi bu. Yoğunlaşmaya çalıştığımda içimdeki komplo duygusu beni yanıltan küçük hayaller koyuyor ortaya. Sorularınızı cevaplamak yerine yüzünüze baktım, sakallı ve çekici olup çok az tanıdığım o adamla karşılaştırdım sizi. Ve siz o koltuğa kardeşlik kulübü üyesi bir çocuk ya da rahatça kitabını okuyan ya da bira içen biri gibi yığıldığınız için konu dışına çok kolay çıktım. 4. kaset, 2. yüzün sonu.